İlahiyat fakültelerinde hocalar hadislerin peygamberimizin vefatından 300 sene sonra yazıldığını, bu sebeple güvenilemeyeceğini söylüyorlar. Nasıl cevap vermeliyiz? Peki bunlar Kur'an'a nasıl güveniyorlar? Bu ilahiyatçılar. Kur'an-ı Kerim o zaman yazıldı. Tamam da sonra nesilden nesile 1400 sene geçti üzerinden. Nesilden nesile aktarılırken acaba haşa bir şey olmuş olamaz mı diye niye öyle bir düşünceye kapılmıyorlar? Elbette Kur'an'ın korunması daha üstündür. Elbette ki Kur'an'ı Allah korumuştur. Ama hadislerin de korunması gerekmekteydi. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız buyuruyor. Kur'an'ı korumasının gereği olarak hadisleri de koruması gerekir. Çünkü hadisler Kur'an'ı açıklar. Hadisler olmadan Kur'an'ın birçok ahkam ayetini anlayamayız. Kur'an'ın açıklamalarına ihtiyacımız var. Kur'an'ın korunması demek lafzının korunması demek değil. Kur'an'ın korunması demek manasının da korunması demektir. Manası da korunmalı. Kur'an'ın manası nasıl anlayacağız hadisler olmadan? 300 sene sonra falan diye bir şey de yok. Yani bu da yalan. Yani 300 sene olsa bile, evet bazı kaynaklar öyledir ama her kaynak 300 sene sonra yazılmamıştır. Da Peygamberimiz zamanında yazılan sahifeler var. Peygamberimiz zamanında yazılan sahifeler, sahabenin yazdığı sahifeler var. Bunlar var yani usul hadis kitaplarında anlatılıyor. Onlara bakılabilir. Sahabe döneminde yazılmış olan kaynaklar var. Tabiin döneminde yazılanlar var. Tabi tabiin döneminde ya ondan sonraki nesil, ikinci, üçüncü nesil döneminde yazılanlar var. Ve böyle 300 sene falan değil yani bu yalan yani. Yani en mühim kaynaklar, en mühim hadis kaynakları yani 150 sene şu anda elimizde olan sağlam eserler 150 sene kadar sonra başlamıştır. Ve bunlar da sahabeden gelen rivayetleri almışlardır. Sahabeden gelen kaynaklara bakmışlardır. Önemli olan şudur. Sağlam bir şekilde tespit edilmiş mi? Bir usul ilmi var mı? Var. Kurallar var mı? Hangi hadis kabul edilir, hangisi kabul edilmez? Şartlar var mı? Mesela Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Hasan'dan, Hasan Hüseyin'den, Hüseyin Mustafa'dan rivayet ediyor. Mesela Mustafa da peygamberimizden. Şimdi bu silsile hepsi sağlamsa sorun yok. Sorun yok yani. Hafızaları iyiyse. Ahmet diyor ki Mehmet'e ben Resulullah'tan filandan şöyle duydum. O da diyor ki ben Ahmet'ten şöyle duydum. O da diyor ben filandan şöyle duydum. Zaten bunlar çoğu yazıyorlar. Yazmışlar. Yazmışlar. Yazmasa bile ezberinde. Ve hadis alimler bunları inceliyorlar. Bakıyorlar bu silsilede olanlar kimler? Bunların hem adalet hem zapt iki yönden inceliyorlar. Adalet yönünden bunlarda yani yalancılık var mı? Adaletin tespit etmek için birkaç madde var. O yönlerden inceliyorlar. Zapt sıfatını yani hafızasını. Yani hafızasına zapt edebiliyor mu hadisleri? Yoksa mesela burada başka bir yerde başka türlü mü söylüyor? Yani burada şöyle söylüyor, başka yerde başka türlü söylüyor. Eğer böyleyse o zaman bunun zapt sıfatı yani hafızası zayıftır. Ve bunun hadislerde zayıf diyorlar. Sahih demiyorlar. Yani bir sürü şartlar koşuyorlar. Mesela silsilede bir kopukluk olmayacak inkıta. Mesela hadisi munkatı zayıf hadisler sınıfındandır. Bir inkıta varsa, bir kesiklik varsa, mesela Ahmet diyor ki ben Mehmet'ten duydum. Halbuki Ahmet Mehmet'i görmemiş bile. Görmemiş aslında. Ahmet diyor ki ben Mehmet'ten duydum ki, bana dedi ki, halbuki Ahmet Mehmet'i görmemiş aslında. Mesela bu kabul edilmez. Bunun gibi mesela Kur'an'a aykırı ise ya da sahih hadislere, ondan daha sahih olan hadislere meşhur, bilinen hadislere aykırıysa, mütevatir hadislere veya meşhur hadislere veya daha sağlam ravilerin söylediği hadislere, yani daha sağlam hadislere aykırıysa, bu hadisler de zayıf hadis sınıfına giriyor, şaz hadis diyorlar, zayıf sayıyorlar, ona göre amel edilmiyor yani. Yani her şey tek tek tek inceleniyor, kuralları var. Yani 200 sene olsa ne olur, 300 sene olsa ne olur, kuralları var. Bugün mesela bazı diyelim ki bir tarih kitabında 2000 sene evvelki bir şeyi anlatıyor. Diyor ki 2000 sene evvel Hun İmparatorluğuyla bilmem ne imparatorluğu şöyle şöyle savaş yaptı, şöyle şöyle oldu. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Bunlar çok sağlam olmadığı halde hadis kadar sağlam değiller. Kim demiş, nasıl demiş tam da belli değil ama hadiste belli. Kim kimden, o kimden, o kimden, o kimden rivayet etmiş, o da peygamberimizden. Hepsi tek tek belli, belli olmazsa zaten kabul edilmiyor. Bu ilahiyatçılara bir görev verilmiş. Bir görev verilmiş. Bunlara verilen görev, Kur'an'ın anlaşılmaması için hadisleri inkar ettirmek. Hadislerden şüphe ettirmek. Bir bu. Bir diğer görevleri, cemaat düşmanlığı yapmak, cemaatleri gereksiz gibi göstermek. İki, üçüncü görevleri, cihat düşmanlığı yapmak ve bu şekilde ne hadis, sünnet ilmi kalacak, ne cemaat kalacak. Ve bir kibir, bir kibir, bir kibir. Kendi kendine yani ilahiyatçı olmuş, ilahiyat profesörüm diyen ne mezhep dinliyor, ne hadis dinliyor, hiç kimseyi dinlemiyor. Yani bakıyorsun şöyle zeka seviyesi bile aslında parlak bir insan değil yani. Zeki bir insan değil. Zeka seviyesinde bile problem olan adam kalkıyor. Bütün muhaddisleri, dünyanın en zeki insanlarının kabul ettiği hadisleri, uzmanları, hadis uzmanları ömrünü hadise vermiş. İnsanların kabul ettiği hadisleri inkar ediyor. Ya sen muhaddis misin? Sen ilahiyatçısın, haddini bil. Sen muhaddis misin? Ya istersen hadis profesörü ol, sen gene muhaddis değilsin. Hadis profesörü demek muhaddis demek değil. Muhaddis olmanın şartlarını taşımaz. Muhaddisler on binlerce hadisi ezbere bilir. Ravileriyle birlikte ezbere bilirler. Onları ezbere bilmenin faydaları çoktur. Bilgisayar var deyip işin içinden çıkma. Niye ezberleyecekmişim deme. Bilgisayarla olmaz bu işler. Ondan yardım alırsın tabii ama mesele bilgisayar meselesi değildir. Mesele bilgi meselesidir. Hepsini bilen adamın olaya bakışı farklıdır. İlahiyatlar maalesef bu amaca hizmet ediyorlar şu anda. Ben diyorum ki eğer bir genç bu meseleleri bilmiyorsa, sünnetin önemini, hadislerin nasıl toplandığını, güvenilir olup olmadığını, bu konuları bilmiyorsa, mezhebin önemini, mezhepsizliğin zararlarını ve bu adamların planlarını, oryantalistlerin planlarını bilmiyorsa, kesinlikle ilahiyatlarda bozulur. Başka okula gitsin, ilahiyata gitmesin daha hayırlı. Bu meseleleri bilmiyorsa, o hocalarla tartışamayacaksa, bir cemaati yoksa, ilahiyata gitmesin daha hayırlı. Çünkü şu anda laik devlet, ilahiyat fakülteleri sayesinde dini laikleştiriyor. Dini laikleştiriyor. İlahiyatların vazifesi şu anda bu. Dini laikleştirmek. Bizim burada ilahiyatta bir hoca, profesör, geçen de televizyona çıkarmışlardı. Ben de canlı yayında o sırada denk geldi, gördüm. Sordular. Kur'an-ı Kerim'de miras hukukunda erkeğe iki bayanın hissesi kadar. فَلِزَّكَرَ مِسْلُ هَزِلْ اُنْسَيَيْنِ. Bu böyle olmasa hocam dediler, eşit versek birebir olur dedi. Peki hocam kıza fazla versek bire iki, erkeğe bir kıza iki versek o da olur dedi. Duruma göre, şartlara göre olabilir dedi. Ya Allah'ın hükmü boşuna gelmiş yani. Bu adam karar veriyor. İlahiyat profesörü. Ve bu adamlar hükümetin televizyonlarında çıkartılıp konuşturuluyorlar. Dini layıkleştirmekle görevliler. Hazreti İsa'nın getirdiği dini bozan Pavlos dini layıkleştirdi ve dinin şeriatını iptal etti. Pavlos dini bozan adam. Bunlar da bizim Pavloslarımız. Bunlar da İslam'ın Pavlosları. Allah'ın hükümlerinin, şeriatının değiştirilebileceğini söylüyor adam. İlahiyatlara verilen görev. Ve bunlara karşı koyabilecek talebe kaç tane? Bunlarla tartışacak talebe kaç tane? Meseleyi bilip de giden talebe kaç tane? Bilen, bu konuları bilen talebeler okulda tartışmalılar. Derste tartışmalılar. Öğrenip kavga etmeliler, tartışmalılar. Başka çaresi yok. O diğer hocalar, böyle düşünmeyen, daha mutedil olan, İslam'a bağlı olan, İslam şeriatının değişmeyeceğini bilen, Kur'an'a, sünnete bağlı olan hocalar hiç konuşmuyorlar. Aman tartışmayalım, aman işte okulda her gün beraberiz, işte küsmeyelim. Adam senin dinini değiştiriyor be, ilahiyatçı. Ayıp ya. Adam senin dinini değiştiriyor. Sen dinini bozuyor. Sen buna fikir diyebilir misin? Bu dini bozmaktır. Sen onunla olan diyaloğunu bozmamak için adamın dini bozmasına müsaade ediyorsun. Böyle olan hocalar bunun hesabını Allah'a verecekler. Hiç konuşmuyorlar. Bizim talebelerden bazıları ilahiyatta okuyor. Onlara dedim ki bir gün, sizin bu hocalarınız hepsi mi böyle? Böyle şeriat değiştirilebilir diyenler, hadislere güvenilmez diyenler, cemaat düşmanlığı yapanlar, hepsi mi böyle? Yok dediler, hepsi öyle değil. Kimler öyle değil? Özellikle fıkıhçılar böyle değil. Peki konuşuyorlar mı? Yok konuşmuyorlar. Niye konuşmuyorlar? Hocalarla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Her gün beraberle aynı okulda, belki aynı odanın içerisinde ya da aynı koridorda gidip geliyorlar. Her gün beraberler, konuşmak istemiyorlar. Ya onlar neden utanmıyor, çekinmiyor, bunları hesaba katmıyor? Her şeyi söylüyor da sen neden susuyorsun ya? Onlar hiçbir şey hesaba katmıyor. Ne dostluk, ne onunla olan irtibatını, diyaloğunu hesaba katıyor, ne Allah'la olan diyaloğunu hesaba katıyor. Kur'an'ın hükümlerinin değiştirilebileceğini söylüyor. Sen onu hesaba katıyorsun ama onunla dostluğun bozulmasın. Vallahi ey ilahiyat profesörü, eğer sen bunu hesaba katarsan Allah'la diyaloğun bozulmaktadır. Aha bunu böyle bilesin. Hem bu okullarda okuyan talebeler bu meseleler açıldığı zaman o hocalarla tartışmalı ve onları susturmalı. Öyle saçmalıklar söylüyorlar ki. Miraç olayını inkar ediyor. Miraç olayını. Hatta Miraç'ı da boş, Miraç hadislerle sabit. Miraç'ı boş ver. İsra olayını. İsra olayını, yani Kur'an'da anlatılan, İsra suresinde anlatılan İsra olayı, yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesi. Bu kısmına İsra denir. Oradan gökyüzüne çıkartılmasına Miraç denir. Miraç kısmı hadislerle sabit. İsra kısmı Kur'an'la sabit. İsra suresinde. Onu bile inkar ediyor. Diyor ki orada söylenen Mescid-i Aksa Filistin'deki Mescid-i Aksa değil. Ya diyor Mekke'nin yakında bir mescit vardı. 10 kilometre, 20 kilometre yakınında bir yer vardı. Oraya gitmiş gelmiş olabilir. Yani 20 kilometreye bile gidip gelemez de. Yani yalancılık bu kadar olur. Yani onu da o da olmaz da. Fakat öyle bir mescit de yok orada. Yani nereden çıktı yani Mekke'nin yanında Mescid-i Aksa diye bir şey. Bir kere o zaman mescit mi vardı? Herkes putperestti. Sen ne biçim adamsın? Bu kadar yalancı. Yani koskoca bütün ulema hepsi öyle değil diyor. Yani Mescid-i Aksa'ya gitti. Kur'an da söylüyor. Ve bu olayı Peygamberimiz anlattığı zaman herkes kafirler inkar ettiler, reddettiler. Eğer senin dediğin gibi şuradaki mescide gittiyse o zaman zaten neden alay ettiler, neden reddettiler? Eğer şu yakında bir yere gittiyse zaten herkes gider. O zaman neden alay ettiler? Ne dediğini bildiği yok. İlahiyat profesörüm diye çıkmış. Talebeler bunlarla tartışması vaciptir. Susmaları da caiz değildir. O hocalar da bu görüşte olmayan hocalar da bunları susturmak onlara da farzdır. Yapmazlarsa da günahkardırlar. İlahiyatlar bu adamların elinde kalmış. Laik devletten zaten başka ne beklenir ki? Laik devletin ilahiyat fakültelerinde herhalde gerçek İslam öğretilecek değil yani.